Aramızdan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün yine dolu dolu bir bölüm olacak. Çünkü bir baktım bir aydır hiçbir şey kaydetmemişim, hiç podcast paylaşmamışım. Ama hazır değildim, kafam yerinde değildi, iyi değildim aslında. Neden iyi değildim ve nasıl iyi oldum, neler oldu? Bayağı bir şey birikti. Hadi başlayalım o zaman. Önceki hafta benim için çok zor geçen bir haftaydı. Tam bir hafta boyunca sürekli ağladım. Ama bunun sebebi arada bir bana gelen şöyle bir şey var. Annem ve babam çok yaşlandı. Ya ölürlerse ben ne yaparım? Bu korku beni eskiden de yoklamıştı. Tam olarak ne olmuştu, ne tetiklemişti de böyle düşünmüştüm bilmiyorum ama hatırladığım şey şuydu mesela. Gidiyordum ve annemin yani ya annemin odasına gidip annemle babamın annem nefes alıyor mu diye kontrol ediyordum. Artık bu noktaya gelmişti. Çünkü gece yarısı aniden uyanıyordum. Müthiş bir acıyla uyanıyordum ve sanki o an annem ölüyormuş ve ben onu hissediyormuşum gibi uyanıyordum. Ve odasına korka korka gidip annemi uyandırıp nefes alıp almadığını kontrol ediyordum. Her şey yolundaydı ama bu korku bende neden vardı hiç hatırlamıyorum. Belki de o dönem babaannemi, halamı kaybettiğim, belki de dedemin hasta olduğu dönemdi. Galiba o zamanlardı ya. Beni bir şey tetiklemiş olmalı. Çünkü insanların yaşlandığını ve herkesin sırayla öleceğini ölen biri hatırlatıyor. Ebru'nun ölümünü farklı tutuyorum tüm bunlardan. Çünkü Ebru'la çok başka bir bağım olduğu için Ebru'nun ölümünden itibaren çok huzurlu olduğunu hissettim. Yani onunla aramızda bambaşka bir bağ vardı bence. Ve bir an bile acı çektiğini, korktuğunu, üzüldüğünü düşünmedim. Hep böyle çok huzurlu ve sanki bana oradan bir sesli mesaj atsa şey diyeceğini düşündüm. Arkadaşım burası çok güzelmiş ya, çok güzel havalarda uçuyorum böyle falan. Böyle bir şey diyeceğini hep düşünüyordum. Hep o yani sanki içimdeki ses bir ara oydu gibi. O yüzden o bende bir şey tetiklemedi. O bende sadece ölüm korkusunu yenmemi sağladı ama o da bir süreliğineymiş. Yani birkaç yıl devam etti bu korkusuzluk. Ama sonra bu hastalıklar, anne ve babanın beklenmeyen hani bir anda böyle şey hissedersiniz ya yaşlandı. Bir anda gözünüze öyle gelir, çok yaşlanmış ve çökmüş gibi gelir. Bazı dalgınlıkları, bir şeyleri beceremeyişi falan filan. Yani beni çok korkutmuştu. Bir yandan da tabii ki herkes de korkuyor ama benim kadar ciddi boyutta olmamasının sebebi genellikle şu oluyor bence. Herkes ailesini kurmuş oluyor, çocuk yapmış oluyor, bir yeni işte kocasıyla kurduğu bir yuva oluyor, hiçbir şey olmasa yeni bir aile kurmuş oluyor, tamam mı? Ben yeni bir aile kurmadığım için benim ailem hala annem ve babam. Tek ailem onlar. Tabii ki sonuçta evlenince annen ve babanı unutmuyorsun ama hayatında başka bir aile daha oluyor. Aslında o kadar şu an hala kendimi çocuk gibi hissediyorum. Onların en küçük çocuğu olduğum halimle devam ettiğim için hala evlenmeyen hatta onlar da bana tam olarak öyle davrandığı için galiba aramızdaki o anne çocuk baba çocuk bağı hala ben ilkokuldaykenki gibi. O yüzden beni çok etkiliyor. Onların yaşlandığına, onların kontrolleri, hasta olma ihtimali, ne bileyim az zamanlarının kaldığını zannetme. Bu bende şöyle oldu. Aslında bu ay biliyorsunuz Ebru'nun doğum ayı ve bunda çok duygusallaşıyorum. Daha önce kesin söylemişimdir. Çok kez söyledim diye hatırlıyorum. İçimde nereden geldiğini bilemediğim bir hüzün oluyor ve gitmiyor. Bir yaz yani her sene tekrarlanan bir yazdan bahsediyorum. Ama bu sefer aynı zamanda savaş vardı. Bir sürü insan öldü. Ve tabii ki en kötü ihtimaller konuşuldu her yerde. İşte bu savaşın devamında bizim ülkemize de bir şeyler olacak. Ya bir şey olursa? Ben yine başımıza gelebilecek her felaket ihtimaline karşı yapayalnız olduğumu hatırladım. Yine yalnız olduğumu hatırladım. Ve ben yalnızken bir de annem ve ya da babama ya da o ikisine birden bir şey olursa ne yaparım diye düşündüm. Çünkü onlar benim ailem. Yani o kadar da güçlü hissetmiyorum. İnsanlar dışarıdan baktığında üzüldü, üzülmedi, bilmem neyi falan kendince ölçüyor. Ya benim yaşadığım bir şey yok bu konuda açıkçası. Kimsenin de eleştirisine maruz kalmadım ama Aslında söylemek istediğim şu, hangi felaketin kimde neyi tetiklediği, nasıl bir his uyandırdığı, kendi hayatında sallantıda olan neyi iyice sallamaya başladığını, nasıl bir deprem yarattığını bilemiyorsunuz. Çünkü o savaşlarda tabii ki içimiz yandı, tabii ki çok üzüldük. Yani kim üzülmez ki ya? Bunu düşünmeye gerek var mı acaba? Yani üzüldü, üzülmediği düşünmezsin zaten. Sadece o sende daha büyük yaralar açıyor. Çünkü senin hayattaki korkuların ve kaygılarını birleştiğinde çok büyük bir yara açıyor ve bu sefer kendi yaralarını sarmaya çalışmakla meşgul oluyorsun. Dünyadaki her şeyi unutup, dünyadaki bütün dandik dundik dertleri unutup sadece bunlarla uğraşıyorsun. Ya da başkalarının büyük acılarını da unutuyorsun aynı zamanda. Yani o an böyle aşk meşk düşünmüyorsun, para pul düşünmüyorsun. Sadece hayatındaki o kaygıyla başa çıkmaya çalışıyorsun. Bunun üstüne bir de üst komşumdan bahsetmiştim. Gerçekten buraya taşındığımdan beri hiç neredeyse hiç uyuyamadığım geceler sabaha kadar tak tak tak tak bilerek yani hastaydı, çok ağır hastaydı üst katımdaki komşu ve tek başına yaşıyordu ve çok yaşlıydı. Ve biz onunla ben onu gittim şikayet ettim yani başa çıkamıyorum yani gece yarısı bir kalkıyorum. Çat çat çat poşete taş bağlamış camıma vuruyor falan filan. Böyle inanılmaz inanılmaz korku dolu gecelerle geçen 2 yıl 2,5 yıl sonunda üst kat komşum öldü arkadaşlar. Ve o da bana ölümü hatırlattı. Ebru'nun doğum gününde ölümü hatırlattı. Savaşlarda ölümü hatırlattı ve bunun üstüne gidiyorum zaten bizimkilere biliyorsunuz. Onlara gittiğimde gözüme babam bir anda çökmüş ve cildinin rengi hoşuma gitmedi. Çok yaşlanmış, çok kilo vermiş. Çok babam gibi değil sanki. Öyle geldi. Ve bunlar beni çok ağlattı. Yani üst üste tüm bunlar ne oluyor, ne bitiyor. Yani yönetemedim açıkçası. Çok çok kötü bir haftaydı. Sonra kış tatilinin zamanı geldi. Hevesli miydim? Değildim. Ama İstanbul'da ve o halimle yaşayabilecek daha iyi bir şeyim yoktu zaten. Tatile gitmek bana iyi gelecekti. Onurlu oğlum iyi gelecekti. Kaş'taki arkadaşlarım, Kaş. Eğer iyi bir tatil yaparsam tüm bunları unutacaktım. Terapistim de aynı şeyi düşünüyordu. Fakat benim her şeyden bağımsız bir de şöyle bir alışkanlığım var. Bir şehre giderken o şehirden yardım isterim. O şehrin enerjisinden yardım isterim. O anda neye ihtiyacım varsa bazen beni iyileştirmesini isterim. Bazen bana şans getirmesini isterim. Bazen bana güç vermesini isterim. Ama o şehre indiğim an, o şehri o kokladığınız an, o topraklardayken ben şehirden mutlaka içimden bir şey isterim. Bunu bir tür meditasyon olarak bile düşünebilirsiniz. Bu bana çok iyi gelen bir şey. Beni çok iyileştiren ve sonucunda da her zaman istediğim şeyin olduğunu gördüğüm bir davranış aslında ve karşıdan da beni iyileştirmesini ve bana çok iyi gelmesini istedim. Ve böyle olacağını biliyordum. Buraya geldiğimde tüm o ağladığım haftayı tamamen unutmuştum ve İstanbul'a da çok güzel geldim. O yüzden bir yani aranızda bunu yapan belki vardır. Ben de bir yerden öğrenmedim, birinden duymadım. Tamamen kendi kendime. Bazen kimden yardım isteyeceğimi düşünürüm ve enerjiye çok inanırım. Şehrin enerjisini isterim. Şehirden isterim yani o enerjiyi. Şehirlerin çok büyük enerjileri var çünkü. Ve o şehirden ne istersen sana verir. Buna inanıyorum ve buna da her seferinde inandığım için haklı çıkıyorum. Ama buna yani yaratım gücü diyebilirsiniz. Aslında bunu yaratıyoruz yani enerjiye inanan herkes neyi ne kadar yaratabileceğini, neyi isterse kendine çekeceğini de bilir. Yani ne inanıyorsanız o aslına bakarsınız. Ben de Kaş'tan bunu istemiştim ve dediğim gibi oldu. O yüzden çok güzel geçti. Ama artık uzun bir süre evimde kalmak istiyorum. Evimi özledim. Şehre böyle bir bayram havasında dönmek de iyi geldi ve enerjim çok yerinde. Şimdi Kaş'ta ve burada bazı üzerine konuşmak istediğim şeyler vardı. Belki işte bunlar işin bu kısmı sizin de işinize yarar diye böyle bir liste yaptım yine. Karşıda bir tane arkadaşım var böyle minyon. Bu su altı fotoğrafçısı, dalış fotoğrafçısı. Ve çok tanınan, hani kendi işinde çok tanınan aslında bir fotoğraf sanatçısı. Koleksiyonerleri olan, NFT'de çok tanınan bir insan. Fakat minyon ve herkes gerçekten çok minyon olan insanların ciddiye alınmayacağını asla düşünmez. Sadece ne kadar tatlı, hiçbir zaman yaşlanmayacak falan. Yani gerçekten ufak tefek olmayanlar bu konuya hep böyle bakıyor. Ben de öyle bakıyordum açıkçası. Ve ben de ona cücem diyorum. Ama bizim aramızda bu bir sorun yaratmıyor. Sonra bana şey dedi. Ya arkadaşlarımın bana cüce demesi çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı. Çok da seviyorum. Ama insan içinde böyle olduğunda insanların bana saygı duymasını engelliyor. Ve ben çok küçük gösterdiğim için insanlar ortama benimle aynı yaşta biri girdiğinde onun sanatına saygı duyarken ben sanki orada bir amatör gibi gözüküyorum. Sadece böyle çok genç gösterdiğim için ve saygı duyulmadığını düşünüyorum. Bunun da katkısının olduğunu düşünüyorum. Ben hiç öyle düşünmedim ama sonuçta onunki bir deneyim. Ve gerçekten hani o boyutlarda olmadığın sürece asla anlayamayacağın bir şeyden bahsediyor. Sonra o kadar böyle bu konuyu anlattı ki ya dedim bunu herkes hepimiz yaşıyoruz ki. Ya bu şöyle. Ben de sarı saçlıyım ve süslüyüm. Dolayısıyla seni çok daha rahat ulaşılabilir. Aptal, cahil. Her şey zannedebiliyorlar. Sen eğer çok süslüysen kafan geri kalan hiçbir şeye çalışmıyordur sanıyorlar. Halbuki öyle değil. Halbuki ben aynı zamanda da süslüyüm. Yani kendimi bildim bileli okuyan, yazan. Ve her zaman kendini geliştirmeyi hedefleyen bir insanım. Yani saçlarımı ciddiye alınmak için açıkçası kızıla boyatmak istemiyorum. Entelektüel ortamlarda ön plana çıkmak için keten şalvar giymek istemiyorum. Ve kabak koyunda yaşamak istemiyorum. Ya benim tarzım bu ve benim hobilerim bu. Yani hiç kimse bunu gruplandıramaz ama eskiden bunu çok takıyordum tabii ki. Hani niye böyle düşünüyorum? Niye insanlar bana gereken saygıyı göstermiyor? Niye öyle? Niye böyle? Bunları düşünmeyi bir kenara bıraktım. Ve sarı saçlı ve süslü ve güzel olmanın tadını çıkarmaya karar verdim. Bunun bana kapattığı kapılara değil, açtığı kapılara bakmaya başladım. Ama o seviyeye bir yerden sonra geliyorsun. Onu yapana kadar sanki birilerine bir şey kanıtlamak zorundaymışsın gibi baskı altında hissediyorsun. Ama bunu şöyle düşünün. Aslında biriyle tanıştım mesela. Yaptığı iş dolayısıyla beni küçümseyecek, küçük görecek ve çok da benle muhatap olmayacak diye düşünüyordum. Aslında bakarsanız bu da bir ön yargı. Çünkü onunla sohbet ettiğimde ne kadar tatlı, ne kadar eğlenceli, ne kadar hoşgörülü, ne kadar normal bir insan olduğunu gördüm. Gözünde büyütmek demeyin ama buna. Yani bu da bir ön yargı ve onun sıkıcı ve insanları aşağılayan, insanları etiketleyen biri olduğunu düşünmek de kötü bir şeydir aslında. Onun karakteri açısından kötü bir şey. Çünkü o karaktere sahip olmayan bir insanı böyle etiketlemek havalı bir şey de değil aslında onun açısından. O yüzden aslında hepimizin kendimize ön yargılardan müzdarip olduğu noktada başkalarına karşı da ön yargılı olduğumuzu hatırladım. Yani Serap'ın bende açtığı bir konu oldu bu. Kendi içimde düşündüğüm. Evet yani ben de müzdaribim bundan ama ben de insanlara karşı böyleyim aslında. Yani ben de etiketliyorum. Bazılarıyla hiç konuşmuyorum bile. Bazılarını tanımaya hiç çalışmıyorum bile. Çünkü kafamda onu koyduğum bir yer var. Hayır işte öyle değil ya. O belki de başka biri. Tıpkı senin başka birisi olman gibi. Tıpkı Serap'ın çok daha saygıdeğer bir sanatçı olduğunu anladığın an gibi. O yüzden bunlar belki sizde de sizin beni neden böyle tanıyorlar, niye böyle biri olduğumu zannediyorlar dediğiniz anda belki hem kendinize barışmanıza hem de çevrenizdekilerle ilgili yargılarınızı, ön yargılarınızı böyle bir buruşturup çöpe atmanıza yarar diye düşündüm. Bir diğer konu şuydu, bunu işte terapistime sormayı istiyordum. Çünkü bunun psikolojide bir yeri var mı acaba diye merak ediyorum. Bu ne demek acaba? Bunun çok da önemli bir yeri yok dedi öncelikle ama aslında benim yanlış tanımladığımı anladık. Çünkü Burcu'yla konuşuyorduk. Beğendiğimiz erkek tipi hakkında konuşuyoruz. Ben her zaman lider sevdim. Ama bir yandan da şu var. Mesela dizi izlerken ikinci adamı beğeniyorum. atıyorum bir holding sahibi bilmem ne, onun yakın arkadaşı. Ben dizideki hep o yakın arkadaşı izliyorum. Ona hayranlık duyuyorum. Onunla olmak isterim hani bir imkanım olsa. Falan filan. Bunları konuşuyorduk. Dedi ki nasıl yani, sen ikinci adamdan mı hoşlanıyorsun? Ya, evet dedim ya, ikinci adam ama esas güç elinde olan adamdan hoşlanıyorum. Ya ben o görünür güçten değil. Esas güç onda. Yani diyor mesela bir futbol maçında yıldız futbolcu değil de taraftarı coşturan o adamdan mı? Hayır. Ben teknik direktörü ilgi çekici buluyorum ve seksi buluyorum. Ve esas güç onda. Çünkü o yıldız futbolcu sahaya çıkarmayan da o. Şimdi futboldan da çok iyi anlamam ama anladınız ne demek istediğimi. Ya da işte Tarkan değil benim hayranlık duyduğum, sallıyorum. Ahmet San. Hani birini oluşturan, bir şeyi patlatan, atıyorum hani Gülşen şarkılarında büyük emeği olan, Tarkan şarkılarında büyük emeği olan o Ozan Çolakoğlu, anladın mı? Yani böyle şeyler benim çok daha fazla ilgimi çekiyor. Bunu sordum. Yani bunun anlamı nedir? Ben neden ikinci adamı seviyorum dedim. O dedi ki bunlar ikinci adam değil ki. Bunlar görünmeyen liderler. Yine sen lider seviyorsun. Sadece lider seviyorsun. Ama ortalıktaki lider değil. Çünkü esas lider o yıldız isim, bir sanatçı, bir atıyorum dizi oyuncusu. Yani hani bir kişi, bir o yıldız kişinin hayatı ve kişiliği ve ruh hali anstabil. Ve sen bunu istemiyorsun. Çünkü o çok senin güvenebileceğin tarzda biri değil. Ama diğeri de lider ve onun hayatı dümdüz gidiyor. Yani o starlığın patladığı ve söndüğü anlar var. İnişler ve çıkışlar var. Orada bir denge yok. Ama diğerinde denge var. Diğeri nasıl başladıysa öyle gidiyor. Nasılsa öyle bitiriyor. Ve orada seni çeken bir denge var. Wow. Terapi muhteşem bir şey. Terapistim beni benden daha iyi tanıyor. Yani içindeki her şeyi bir cümleye dökebiliyor. Ve bu muhteşem. Çok mutlu oluyorum. Yani bu bana hayattaki gerçekten şeyi, yani hoşlandığım kişiyi anlattı. Gerçekten bu. Denge, stabil olması. Bana iyi geleceğini biliyor olmam. Yani oldum olası o tarz bir insanın bana iyi geleceğini biliyor olmam. Beni tamamlayacağını biliyor olmam. Evet, kesinlikle bu. Bir arkadaşımla birbirimize yine başka bir gün nasıl erkeklerden hoşlandığımızı anlatıyoruz. Şöyle şöyle böyle böyle böyle kalem kalem anlatıyoruz, tamam mı? Aslında o ana kadar, yani hayat, yani son yıllarda özellikle ben hani onu bunu deniyorum ama o hiç denemiyor. Yok diyor, bu o değil, bu o değil, bu o değil, bu o değil falan. Benim bir yandan deneyip sürekli yanılmam ve bunun da bu o değil deyip durması, ama en sonunda da aslında beklediğinden uzak, hayal ettiğinden uzak ama onu da bir yerden yakalayan biriyle şu anda bir ilişki içinde olması bana ilham verdi. Şöyle verdi. Biriyle konuştuğunda biri seni aslında ruhuyla, konuşmasıyla, nezaketiyle tavlar ya. Ben oradan tavlanıyorum ve oradan soğuyorum. Benim aslında yok ya bu bana göre değil dediğim birine başka bir gözle bakmamı sağladı. Çünkü onun aradığı özelliklerin dışında başka bir şeyin onu tutuyor olması, o ilişkide tutuyor ve aşık halde tutuyor olması bir yandan da, çünkü onun aradığı kişiden çok farklı bir noktada biriyle olması ve o kişinin de tüm bu özellikler dışında bambaşka özelliğiyle onu ilişkide tutuyor olması, benim de insanlara kişiliği ve diğer yönleriyle ilgili farklı bakmamı sağladı. Ve yok ya bu bana göre değil dediğim birine aslında galiba bana göre olabilir dememi sağladı. Bunu da çok ilham verici buldum. Yani o listeden değil de o liste yine aklının bir köşesinde duracak. Ama o listeye onunla biraz vakit geçirdikten sonra ve onun sana bir şeyler, bir sende bir duygu uyandırmasına izin verdikten sonra tekrar bir göz atacaksın. Ben buna izin vermiyordum. Ben karşımdakinin bende bir duygu uyandırmasına izin vermiyordum. Ama arkadaşınızın söylediklerinin tam tersi bir şey yaptığında onu neyin mutlu ettiğini birazcık gözlemlemek kendi hayatınıza bunu uyarlamanıza sebep oluyor. Bu da benim için çok ilham vericiydi. Belki sizin için de olur. Aramızdanın bu bölümünden şimdilik bu kadar. Güzel bir bölüm oldu bence. Sıradaki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.